Ayrım 42, sayfa 327. Biblioterapi. Biblioterapi, kişinin duygusal sorunların anlaşılabilmesinde, yaşama uyum sorunlarının ele alınmasında ve kişinin içinde bulunduğu gelişim dönemlerini özgü gereksinimlerini tanıyabilmelerinde kullanılabilir. Doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturmak olarak tanımlanabilen biblioterapi, okuma yoluyla tedavi demektir. Kitaplar ve diğer okuma materyallerinin, eğitim amaçlı CD ve DVD'lerin terapotik amaçlı kullanımı terapide çok önemlidir. Çünkü kişi elde ettiği bilgiyle terapistin rehberliğinde kendi yaralarını saracaktır. İstediği takdirde değişimini başarabilecektir. Bunu sağlıklı yapabilmesi için bilgiye ihtiyacı vardır. Kişi edindiği bilgilerle yalnız başına olduğu kişisel mücadelesinde kendine destek olabilir. Aslında yapılan doğru zamanda doğru kişiyle doğru kitabı buluşturarak onun rahatlamasına yardımcı olabilmektir. Philpott 1997. Okunan bir kitapla danışanın kişiliği arasında dinamik bir ilişki kurulması ile başlayan süreç 3 evrede gerçekleşir. Bunlar özdeşim ve yansıtma, arınma, temizlenme, rahatlama, yani önceden yaşanmış travma yaratan olayların tekrar hatırlanarak heyecan boşalımıyla rahatlama, içgörü ve bütünleşme olarak sıralanabilir. Bu evreler öncesinde terapistin iyi hazırlık yapması ve kitap seçimi aşamalarını yerine getirmesi gerekir. Kişinin sorunlarını tanıyıp çözebilmesine bir yardım yaklaşımı olan biblioterapinin terapi sürecinde kullanım amacı kitaplar, CD'ler ve DVD'ler aracılığı ile kişinin kendisini tanıyıp içgörü kazanabilmesine yardımcı olabilmektir. Bu yolla kişinin kendi kişiliğini tanıyabilmesine yardımcı olunarak onun gelişimine katkıda bulunulurken aynı zamanda bu yolla kişiler arasında farklı bir iletişim süreci de başlatılmış olmaktadır. Çünkü kişi duygusal sorunlarıyla yüz yüze gelebilir ve olumlu değişimler yaşayabilir. Ayrıca kişi yaşamla ve yaşamda karşılaşılan sorunlarla baş edebilmeyi öğrenirken kazanılan farklı bakış açıları sayesinde kendi iç dünyasındaki zedelenmelerin nedenlerini bularak yaşadığı zedelenmeleri kendi kendine onarmaya, okuduğu kitapların ve seyrettiği DVD'lerin rehberliğinde başlayabilir. Bazen de okunanlar kişinin fark edemediği, adını koyamadığı, gereksinimlerin farkına varılmasını ve bunların karşılanabilmesinin yollarını keşfetmesine yardımcı da olabilir. Örneğin eski bir Hint öyküsü olan Kör Adam ve Fil öyküsü, herkesin içinde bulunduğu dünyayı nasıl kendine göre algıladığını anlamasına yardımcı olan güzel bir öyküdür. Bu öyküde göremeyen bir grup insan bir file dokunarak fili betimlemektedirler. Hepsinin tanımlaması birbirinden farklıdır. Çünkü kim filin bedeninin hangi bölgesine dokunursa o parçayı betimlemektedir. Kimine göre fil bir ağaç kütüğüdür, kimine göre ise bir hortumdur. Forgan'a göre kişilerin problem çözme güçlerini arttıran biblioterapi aşağıdaki amaçlara yönelik kullanılabilir. Biblioterapi kullanılarak bireyin yaşamakta olduğu sorunun yalnızca kendi başına gelmiş bir sorun olmadığı, birçok kişinin de benzer sıkıntıları yaşamakta olduğu gerçeğini görebilmesini sağlar. Yaşanan sorunların yalnızca tek bir çözümünün olmadığı, bireyin yaratıcı gücünü devreye sokarak çok çeşitli çözüm yollarına ulaşabileceğini görebilmesine yardımcı olunur. Kişinin sorununu daha özgürce ifade ederek yine daha özgürce tartışabilmesinin önü açılır. Kişinin sorununu yapıcı bir eylem planı hazırlayarak çözümlemesine yardımcı olunur. Kişinin olumlu bir benlik kavramı geliştirebilmesine katkıda bulunur. Kişinin üzerindeki duygusal ya da bilişsel baskı hafifletilmeye ya da kaldırılmaya çalışılır. Kişinin kendini kabul edebilmesi için destek sağlanır. Kişinin kendi dışında bazı ilgi alanları oluşturabilmesine rehberlik edilir. Kişinin çevresindeki insanların davranışlarını ve onları belli bir biçimde davranmaya güdülenen psikolojik güçleri tanıyabilmesine, ayrıca kendi sahip olduğu anlama ve yorumlama gücünü geliştirmesine yardımcı olunur. Sonuçta kişi biblioterapi çalışmalarıyla kendi yaşam öyküsünü yeniden yorumlayabilir. Eksik bıraktığı yönlerini yakalayabilir, üzerinde değişiklikler yapma cesaretini gösterebilir ve okunan her öyküyle yeni ufuklara doğru yol alabilir. Bu nedenlerle kişiler daha çok okumalıdır, daha çok bilgilendirici CD ve DVD'ler izlemelidir. Çünkü acı çeken ve değişim isteyen her kişi kendi öyküsünü yakalayabilir veya yaratabilir. Metaforlarla psikoterapi. İnsan, var olduğu günden bu yana sürekli olarak içinde bulunduğu evreni tanımaya çalışmış, ancak bu çabası içinde en az tanıyabildiği varlık yine kendisi olmuştur. Bunun nedeni ise en gelişmiş canlı olan insanın yine insan tarafından incelenmiş olmasıdır. Engin Geçtan. Hikaye, öykü, anekdot veya mecazlara metafor denir. Danışanın dikkatini toplamak için sürpriz, şok, şüphe, şaşkınlık, kafa karışıklığı, saklı anlamları kullanma, soru sorma, sözcük oyunu, mizah, hikaye ve anekdot teknikleri kullanılabilir. Tedavi edici her metaforun bir yapısı ve gizli planı olmalıdır ve genellikle bir sürprizle bitmelidir. Bazı metaforları yavaş bir ritim ile tekrar tekrar anlatarak bilinçli bir hipnoz hali yaratılabilir. Yani terapist hipnoz yapmadığında bile hipnoz yapan bir insan olmalıdır. Gizli telkinleri çeşitli hikaye, öykü, anekdot veya mecazların içine gizlice yerleştirerek vermeye metaforlarla psikoterapi denir. Böylece hastada bilinç dışı bir direnç geliştirmeden değişim sağlanmış olur. Çünkü şaşırtıcı ve hastanın tüm dikkatini toplayıcı özellikler taşıyan metaforlar terapist tarafından yerinde ve zamanında kullanılırsa danışanın ruhuna hitap edebilir, kendi metaforunu yaratmasına ve hayatını değiştirmesine yardımcı olabilir. Yani danışan değişime zorlanmamalıdır. Metaforlarla psikoterapi konusunda dünyanın en tanınmış terapistlerinden biri olan Erikson bu konuya şu şekilde dikkat çekmiştir. Psikoterapide ilk anlamanız gereken şey, danışanın düşüncelerini değiştirmeye zorlamamanız gerektiğidir. Danışanınızın düşüncelerini değiştirmeye zorlamaktansa, o düşünceyle birlikte yol alınız, o düşünceye eşlik ediniz ve danışanınızın düşüncelerini kendi isteğiyle değiştirmesine olanak sağlayan durum ve fırsatlar yaratınız. Ayrıca Erikson, eğer siz yapmazsanız ben yaparım diyecek kadar terapide aktiftir. Çünkü terapist sadece dinleyen, konuşan ya da telkin veren kimse değil, gerektiğinde organize eden, yaparak gösteren iyi bir rehberdir. Bu konuda Erikson, psikoterapide tüm yaptığınız ilk önce hastanızın dünyasını örneklemek, sonra hastanın dünyasına örnek olmaktır demektedir. Jeffrey Zeig, metaforları kullanmanın değerini şöyle açıklamıştır. Metaforlar tehdit etmez. Bilinç dışı fikirlere, kelimelere, telkinlere ve cümlelere direnç gösterebilir ama hikayelere direnç göstermesini bilmez. Bir atasözüne yanlış fikirleri de savunsa genellikle kimse karşı çıkmaz ya da çıkmayı akıl etmez. Böyle bir alışkanlığımız yoktur. Metaforlar telkinleri hoş hale getirir. Acı bir ilacı daha tatlı olan başka bir şeyle veya şekerlemenin içine koyarak daha kolay yutabiliriz. Bunun gibi bazı telkinlerde anekdotların içine yerleştirilebilir. İnsan metaforlardan sonuç çıkarma eğilimindedir. Metaforlardan telkini kişi kendisi çıkarmış olur. Böylece telkinin sırf telkin olmasından dolayı karşılaşılabilecek direnç daha baştan kırılmıştır. Metaforlar değişime karşı insandaki doğal direnci bypass eder. Metaforlar ilişkileri kontrol etmede kullanılabilir. Metaforlar danışanı daha esnek hale getirebilir. Metaforlar danışanda şaşkınlık, konfüzyon yaratarak telkine daha açık ve hazır hale gelmesine yardımcı olur. Metaforlar fikirlerin ve telkinlerin hatırlanabilirliğini arttırır. Metaforlar ile danışanın aklına kendi tecrübelerini getirmesi amaçlanır. Çünkü danışan kendisini iyileştirecek aklı, düşünceyi ve içgörüyü kendi üretebilir. Terapist bu süreçte bir rehberdir, yol gösterendir, içteki gücü harekete geçiren bir katalizatördür. Metaforlar sayesinde danışanlar aynı kavramlar hakkında değişik yorumlara rahatlıkla ulaşabilir. Böylece psikoterapi sürecinde danışanlara aktif bir görev verilmiş olur. Ayrıca danışanlar her metafordan kendilerine özgü anlamlar çıkarırken, terapist için eşsiz bir değeri olan kendi psikolojik yapılarını da ortaya koyarlar. Erikson, bir insanın kendi kardeşi hakkında düşünmesini istiyorsanız en iyi yol kendi kardeşiniz hakkında bir anınızı ona anlatmaktır derken, seanslarda terapistin kendi anılarından bahsederek gizlice danışanın algılarına etkide bulunmanın önemine dikkat çekmiştir. Benzer şekilde metaforlar bir fikrin hatırlanabilme ihtimalini yükseltir. Metaforlarla psikoterapinin tanınmış isimlerinden ve Erikson'un öğrencilerinden olan Profesör Dr. Sidney Rosen, bu terapi yaklaşımının çok etkili olduğu konusunda şu önemli açıklamayı yapmaktadır. Terapi yeniden çerçevelemenin önemini vurgular. Patoloji üzerine odaklanmaktansa sağlık ve şifa üzerine odaklanır. Hastalığın başlangıcına odaklanmaktansa terapinin amaçlarına odaklanır. Erikson'a göre psikoterapi, iyi fikirlerin kötü fikirlerle yer değiştirmesidir. Metaforlarla psikoterapi sürecinde danışanın anlatılan metaforda kiminle özdeşim kurduğu, danışanın verdiği tepkiler ve içsel durumu çok önemlidir. Erikson'a göre psikoterapi ortamında danışanın ihtiyaç duyabileceği her türlü kaynak, bilgi ve değişim gücü danışanın özgeçmişinde ve içinde mevcuttur. Örneğin aşağıdaki metaforda avukat karakteri ikircikli duyguları ve davranışları, mücadele ve kaçışı, farkındalığı, içgörüyü, inanmayı ve başarmayı, çaresizliği ve umudu temsil etmektedir. Metaforu dinleyen danışan avukat ile özdeşim kurmuşsa muhtemelen metaforda avukatın içsel çatışmalarından kurtulması ve kendi kaderini yeniden yazması yolundaki engelleri aştığını görecek, sevinecek ve bu sevinme seans sonrası davranışlara yansıyacaktır. Çünkü Erikson'a göre insanlar hasta ve sorunlu iken bile kendileri için en iyi tercihi yapmışlardır. Hastalık belirtileri danışanların kendi tercihleridir. Bu tercihler bilinçli ya da bilinç dışı yapılabilir. Terapist danışanın seçeneklerini arttırmanın yollarını aramalıdır. Metafor içindeki gizli telkinler, terapistin duraklama, oturma pozisyonu veya ses tonunun değiştirilmesi şeklindeki etkilerle de güçlendirilmelidir. Ayrıca terapist danışanın vücut hareketleri ve nefes alışı başta olmak üzere her türlü mimiğine ve tepkisine dikkat etmelidir. Bir metaforu dinlerken danışan herhangi bir sıkılma belirtisi göstermesi bilinç dışı için önemli noktaya gelindiğini gösteren önemli bir ipucu olabilir. Çünkü bilincin algılayamadığı jest ve mimikleri bilinç dışı sorgulamadan algılar. Yine aşağıdaki metaforda geçen ben ne demek istediğinizi anladım gibi kelime ve kavramlar bilinçli olarak kullanılmıştır. Böylece seans sırasında bu kelimeleri algılayan danışanın bilinç dışına gizli telkinler gönderilmiştir. Örnek vaka, Barış. Barış porno bağımlısı olan bir hastaydı. Fetiş nesne olarak kadın ayaklarına ilgi duyuyordu. Babasının ölümünden sonra fetiş ve porno bağımlılığını dengelemek için aşırı derecede dine yönelmişti. Yemek yeme, uyuma haricinde namaz kılıyor, dini kitaplar okuyordu. Bu durum okul hayatını çok olumsuz bir şekilde etkiliyor, ailesini endişeye sürüklüyordu. Aşağıda metaforlarla değişim yapmaya çalıştığımız bir seanstan kısa bir kesit sunulmuştur. Dini inancı olan ama içki de içen bir avukat metaforu Barış'a sunularak bilişsel yeniden yapılandırma yapılmaya çalışılmıştır. Barış, babam vefat etti. Aslında sıkıntılı geçen, kara bulut gibi geçen bir yıl değildi. Babanın vefat etmesi, babayı kaybetmek çok üzücü bir durumdu. Babamı seviyordum. Hani bir şeyler değişti hayatımda. Namaza başlamam, dine yönelmem, hani daha düzgün olayım niyetiyle birçok karar verdim. Doktor Keçe, aslında senin bütün tepkin babanaydı. Babanın yanlışlarının karşısına dini koydun doğal olarak, ona sığındın. Baba olmayınca dine sığındın. Her ne kadar onu modellesen de bazı şeylerini kabul etmedin. Özellikle annene davranışlarından dolayı onu suçladın ve baba gibi olmamak için daha güçlü bir kuruma ihtiyacın vardı. Daha güçlü bir ahlaki yapıya ihtiyacın vardı. Bunu da sana din verecekti. Peki ben sana bir şey soracağım. Mesela alkol alan bir adam, alkolik olan bir adam ne yapar? Bu adam aynı zamanda inançlı da. Yani perşembe akşamı hariç, Ramazan ayı hariç her gün içiyor. Yani ne yapıyor bu adam? İnancına ters davranmıyor mu? Barış, davranıyor tabii. Doktor Keçe, cezamı ben çekerim diyor. O zaman şöyle bir soru soruyorum bu arkadaşa. Eğer inanıyorsan gerçekten, alkol aldığında cehennemlikte olacağını biliyorsun değil mi? Evet diyor. Eğer cehennemde yanacaksan, cehennem kütüğü olacaksan bunu niye alıyorsun? Ya inandığın gibi ol ya da olduğun gibi inan. Çünkü sen alkol aldığın zaman sen cehennemlik olduğunu biliyorsun. Cehenneme gideceksen, bundan da eminsen, cehennemin kötü bir yer olduğunu sen tarif ediyorsun. O zaman bir problem, bir çelişki yok mu diyorum. Mesela inanmayan adam daha kolay içki içer. En azından içki içtiği boğazına düğümlenmez, rahat olur. Sen hem içinde korku yaşıyorsun hem de içiyorsun diyorum. Evet içiyorum ama elimden gelmiyor diyor. Peki bunu bile bile yaptığına göre inançlarında bir sıkıntı var senin diyorum. Evet diyor. Birinci çelişki olarak ya dini bırak ya da alkolü bırak. İkisinden birini bırakacaksın. İkinci çelişki olarak alkol alarak sen aslında bedenine zarar vermiyor musun dedim. Evet veriyorum dedi. Karaciğerin, ruh sağlığın, beden sağlığın bozuluyor. Pis ortamlarda sigara içiyorsun dedim. Evet dedi. Bir iki defa kaza geçirdin arabayla. Bilerek kendine zarar vermiyor musun dedim. Veriyorum hocam dedi. Bu arkadaşımız bir avukat ama aynı zamanda hayvansever. Yani nerede kedi köpek görse o davalara bakan, sokakta kalmış hayvanlara barınak edinen, bu barınaklardaki hayvanlara yiyecek veren, o barınaktaki çalışan insanların üstünü başını değiştirip temizlemeye giden bir abimiz. Dedim ki, hayvanlara gösterdiğin ilginin, alakanın onda birini neden kendini göstermiyorsun? Adamın biri bir köpeğin ayağına bir teneke bağlasa, onu çomakla kovalasa ne yaparsın dedim. Hemen müdahale ederim dedi. Neden dedim. Onun zarar görmesine dayanamam dedi. Peki sen kendi bedeninin zarar görmesine nasıl dayanabiliyorsun? Çünkü bilerek ve isteyerek kendi bedenine zarar veriyorsun. Alkol ve sigara seni iyi etmiyor biliyorsun dedim. Evet biliyorum dedi. Ama bir köpek alkol alsa isyan edersin. Çünkü köpeğe zararlı olduğunu bilirsin dedim. Evet ben köpeğe alkol aldırmam dedi. Köpeğe bakıyorsun peki senin köpek kadar değerin yok mu dedim. Öyle deyince durdu. Orada bir darbe aldı. Bir de bak inançlı bir adamsın. Bir de bu dünyanın öbür tarafını da düşünüyorsun deyince bir de oradan darbe yedi. Peki neden köpeklere bu kadar düşkünsün? Neden bir köpeğin hayatı senin için bir insanın hayatından daha önemli? Neden kendi temizliğine dikkat etmiyorsun da köpeklerin temizliğine dikkat ediyorsun? Neden kendin düzenli beslenmiyorsun da köpekleri düzenli besliyorsun? Bu kadar köpeklere, hayvanlara düşmenin arkasında ne yatıyor hiç düşündün mü dedim. Düşünmedim dedi. Düşün, bu yaptıkların normal değil dedim. Bu zamana kadar böyle hiç düşünmemiştim hocam dedi. Düşüneyim dedi. Sonra ertesi gün geldi, ben ne demek istediğinizi anladım hocam. Aslında ben kedilere düşerek, köpeklere düşerek kendimi cezalandırıyorum, onu fark ettim. Kendim için yapamadıklarımı o hayvanlar için yaparak aslında bir şeyleri dengelemeye çalışıyorum. Ben alkol ve sigara alarak bir şeylerden kaçıyorum. Tabii bu köpeklerin benim kafamı dağıtması için hayvanlara bu kadar çok düşüyorum ki kafam o kaçtığım şeylerle yüzleşmesin diye. Bana belli bir zaman verin. Ben bunlarla yüzleşerek kendi kendimi düzeltmek istiyorum dedi. Peki dedim. Bir hafta 10 gün bir yere tatile gitti. Geldiğinde alkol ve sigarayı bırakmıştı. Ama ben bunları dini yapıdan dolayı da bırakmadım. Bunlar beynimin sığındığı şeylermiş. Yani bir ihtimal gibi yedekte tutuyormuşum veya korkularımdan dolayı sığınıyormuşum dedi. Alkol ve sigaraya düşkünlüğüne neden olan çocukluğunda uğradığı bir taciz olayıydı. Onu aslında bilinç dışında tutuyordu derinlerde. Fakat biraz yoğunlaşınca fark etti. Fiziki anlamda bir tacize uğramış ve çok dayak yemiş bir arkadaşımızdı. Aslında babasını öldürmek isteyen, ona karşı yoğun öfke besleyen biriydi. Alkol alarak aslında o duygularından kaçıyordu. Ve büyüyüp ona karşı gelemeyince, onu cezalandıramayınca bu sefer kendini cezalandırıyordu. Bunları fark edince bıraktım. Artık benim kaçmama gerek yok. Oturdum, 3-4 gün ağladım. Boşalttım içimdekileri. Artık alkol ve sigara alarak kendime zarar vermek istemiyorum. Çünkü ben bu hayatta kendimi çok seviyorum. Bu hayata bir kere geldim ve bu hayatın kıymetini bilmeliyim. Ha bundan sonra hiç alkol almayacağım değil. Canım çekerse arada içerim. Ama kaçmak için değil, keyif almak için. Zaten ben keyif almıyordum. Belli bir zaman sonra bu işin boku çıkıyor. Bana bir faydası yoktu ama şu anda bir arkadaş ortamında, bir sohbet ortamında 2 kadeh içerim. Bunda bir şey yok ama oturup da alkol müptelası olmam. Çünkü ben alkolik olmamın nedenini gördüm, fark ettim. Arkada bir yapı vardı. Onunla yüzleşmek istemiyordum, ondan kaçıyordum dedi. Ve şu anda çok iyi bir avukat, çok da iyi bir işi var Ankara'da. Alkolü bıraktı ama arada sırada da içiyor. Hayvanlarla ilgileniyor ama fanatik bir şekilde değil. Yani hiçbir şey benim hayatımdan kıymetli olamaz. Hiçbir şey benim canımdan kıymetli olamaz. Hiçbir şey benim bir damla gözyaşıma değmez. Bu dünyada yaşadığım bir sağlıklı güne bütün dünyayı yakarım dedi. Avukat doğru yola geldi. Mesele budur. Dini inancı olan ama içki de içen avukat metaforuyla Barış'a dolaylı olarak sen de porno seyredebilirsin, fetiş objelere ilgi duyabilirsin. Burada bir problem yok, mesele işi abartmamaktır mesajı verilmeye çalışılmıştır. Daha sonra Barış'a neden böyle bir ihtiyaç içindesin, neden pornoya ve dine düştün, porno sana ne veriyor, din hayatında neyi dengeliyor sorularına yanıt vermesi ve düşünmesi telkininde bulunulmuştur. Barış bir sonraki seansta düşündüğünü ve bazı sonuçlara vardığını ifade etti. Uykuda geçireceğim zamanı porno ile geçiriyordum. Ders çalışarak kendi kişisel gelişimini sağlayacağım yerde porno film seyrediyordum. Bunun suçluluğunu bastırmak ve tekrar porno seyretmemek için de çok yoğun bir şekilde namaz kılıyordum. Dini kitaplar okuyordum. Sanki bir boşluk olursa porno seyrederim ve kendimi kaptırırım diye düşünüyordum. Ayrıca porno seyrederken düşünmediğimi de fark ettim. Kafam bir şeye odaklanıyordu. Düşünmek istediğim şeylerden kaçırıyordum. Çocukluğumda yeteri kadar ilgi görmemiştim, sevgi görmemiştim. Yeteri kadar değerli olduğumu hissetmemiştim. Bu tür bir bağımlılık içerisine bu yüzden de girmiş olabilirim. Yani aslında bir sevgi arayışı içinde olabilirim. Bir güven arayışında olabilirim. Yolunu kaybetmiş bir geminin denizde deniz fenerini görmesi gibi porno seyrederken haz duyuyordum. Çünkü yolunu kaybetmiş olan, denizde rotasını kaybetmiş olan, nereye gideceğini bilemeyen bir gemi deniz fenerini gördü mü hayatı değişir. Ve oraya doğru kürek çeker ama hep oraya doğru yelken almaya çalışır. Ve bir türlü o deniz fenerini elde edemez. Hala oraya doğru gider. Demek ki benim hayatımda da bir mihenk taşım yokmuş. Bir referans noktam yokmuş. Örnek alabileceğim bir şey yokmuş. Bu da kafamı karıştırmış olabilir. Denizde bir ormanda kendini kaybetmiş biri gibi ilk gördüğüm şeye deniz fenerine doğru kürek çekmiş olabilirim. Deniz feneri de porno ve fetiş olabilir.